Herkese merhaba sevgili Donanım Haber takipçileri, ben Ender Yıldız.
Merhabalar, ben Kaan Arlı.
Bu videomuzda Casper'ın Via V4 akıllı telefonunu inceleyeceğiz Kaan. Casper'ın 2013 yılından itibaren akıllı cihazlarda, özellikle telefon tarafında bir hayli yatırım yaptığını gördük. Çeşitli telefonlar çıkarttılar.
Tabii sektör burada devam ediyor sonuçta.
Evet, sektörün mobil tarafa doğru kaydığı kaçınılmaz bir gerçek. Hı hı. Firmalar da bunlarla ilgili yatırımlarını yapmaya devam ediyor.
Evet.
Via ailesini biz tanıyorduk, hatta çeşitli modellerini inceledik. 3 tane modeli var. Zaten 3 modelini de inceledik yanlış hatırlamıyorsam. İlk 6118 modeliyle başlamıştık. A6118.
İsimler.
Zaten isimler biraz şeydi. Casper da bizi zaten o konuda dinlemiş ki biraz daha isimleri değiştirerek daha akılda kalıcı, daha sade isimler haline getirmişler. Çok da doğru bir karar olmuş. İstersen kutu içeriğiyle başlayalım. Bir çıkaralım bakalım neyimiz var kutu içeriğinde. Evet, sonra telefon detaylarına geçmeye devam edelim.
Ben hemen kutuyu şöyle bir göstereyim. Klasik alışılmış bir kutu var. Bununla ilgili çok fazla detay konuşmaya gerek yok. Üzerinde telefonun görselini ve ismini barındıran. Tabii yine klasik dedik. Klasik bir şekilde ilk önce kutudan telefon çıkıyor. Biz yalnız çok güzel oturtmuşuz telefonu kutuya. Çıkarmakta biraz zorlanıyoruz. Ya beyaz kasalı ve ön tarafı tamamen siyah bir telefon bizi karşılıyor. Şöyle koyalım hemen. Alt tarafı da zaten klasik bir kutu içeriğine sahip. Kaldırdıktan sonra her şeyi görüyoruz. Üst Casper logolu beyaz bir USB bağlantılı bir şarj adaptörü var. Ben tasarımını beğendim. Hoş bir, yani en azından güven
kaliteli bir, kalın yani.
Kaliteli
ince değil.
Mikro USB kablomuz var. Mikrofonlu bir kulaklık var. Yine Casper logolu ve nikelaj kaplama bir butona sahip. Onu da şöyle koyalım. Kullanım kılavuzu. Artık standart olmuş içeriklerden bir tanesi. Garanti belgesi. Benim kutu içerisinde en sevdiğim ve bütün firmaların artık bunu yapmasını istediğim ya da yapmasını beklediğim şey bu.
Ekran koruyucu.
Yani telefona belli meblağlarda paralar veriyoruz. Yani en kötüsü bile üst düzey bir telefon ya da orta üst düzey bir telefon almak için insanlar kolaylıkla alamıyor ki bu son dönemde iyice zorlaştıracaklar bu işi. Böyle bir içeriğin kutuya dahil edilmiş olması hem standartın uzağında tutmuş hem de cihazın en azından kozmetik olarak daha güvende olmasını sağlamış.
Evet, doğru bir karar olmuş. Firmaya da çok da bir maliyeti olan
kesinlikle
bir şey değil. Kullanıcıların uyumlu birebir orijinal olacak şekilde cam filmi arama derdinden de ortadan kalkmış oluyor.
Yani evet.
Kutu içeriğini toplayalım ufaktan. Hı-hı. Telefon hakkında söyleyecek çok şeyimiz var. Şimdi ilk olarak teknik özelliklerle başlayalım
evet.
Kaan. Teknik özelliklere baktığımızda yeni V4'ün yeni 4 çekirdekli MediaTek tarafından üretilen bir işlemciye sahip olduğunu görüyoruz.
1.5 GHz'lik bir işlemci bu arada.
Tam kodu da MT6589T. 1.5 GHz'e kadar frekansını yükseltebiliyor. Cortex A7 tasarımına sahip. 4 adet Cortex A7 çekirdeğini kullanmakta. Grafik birimine baktığımızda PowerVR'ın SGX544'ünü kullanıldığını görüyoruz.
Tek frekansı düşük bir versiyonu bu.
Evet, frekansı çok yüksek değil. 357 MHz'e tutmuşlar. Sistem belleği tarafı ve depolama tarafında da aslında...
Evet, standart artık. Hı-hı. Yani en azından cihazın sınıfını net bir şekilde konumlandıracak olan detaylar var. Yani ne var mesela 1 GB'lık sistem evet belleği var.
Zaten 16... daha düşüğüne yönelmemizi
evet,
tavsiye ediyoruz.
Daha düşüğü artık yani yıl olmuş 2014, 512 MB, 768 MB insanların büyük oranda ihtiyacını evet karşılamayacak miktarlar. Depolama tarafında 16 GB'lık bir dahili depolama var. MicroSD kart girişiyle birlikte 32 GB'da ilave yapılabiliyor bu arada. Toplamda 48'e ulaşılabiliyor ki bir, yani akıllı telefonlar için 48 GB gerçekten
yeterli,
iyi bir miktar.
Evet,
teknik detaylara kamera tarafıyla değinmek lazım. Kamera tarafında 13 megapiksellik, 30 kare saniyede Full HD video çekebilen bir arka kamera var. HDR fotoğraf da çekebiliyor bu arada. Çeşitli kamera fotoğraf modları da var. Bunları zaten
evet,
ilerleyen taraflarda değineceğiz. Ön taraflı bir kameramız var.
Çok 2 megapiksellik, standart bir kamera.
Standart bir kamera var. En azından hani o şey değil. 0.9 veya 1.3 vesaire gibi artık çok fazla demode olmuş çözünürlüğe
biraz
sahip.
Daha
bu açıdan gayet
modern
iyi
bir kamera olduğunu söyleyebiliriz.
Ekran boyutu 4.7 inçlik IPS panelimiz var. 720p çözünürlük sunuyor bizlere.
Evet.
Bu da ekran boyutu 4.7 inç aslında gayet ideal.
Evet, hani yani olması gereken.
Çünkü insanlar
çok alıştı 4.7'ye.
4 inçe küçük diyoruz artık. 5 inçe büyük diyoruz. Ortası 4.7 kalıyor. Hani gayet ideal olduğunu söyleyebilirim. Batarya tarafında ben batarya tarafını biraz zayıf buldum aslında
evet,
ama 1800 mAh'lık bir batarya var.
Çift sim desteğimiz var. İki tane sim takıp kullanabiliyoruz ama aynı anda ikisiyle de görüşme yapabilmek maalesef mümkün değil. Ama bekleme durumundayken ikisinden de çağrı alıp
evet,
mesaj alıp gönderebiliyoruz. Android 4.2.2 işletim sistemini kullanıyor. Büyük ihtimalle standart bir arayüzü var. Zaten ona da değineceğiz. Bunun dışında baktığımızda Wi-Fi, Bluetooth gibi kablosuz bağlantı teknolojilerinin hepsinin yer aldığını görüyoruz. Keza GPS de öyle. Yani bakıldığında sektörün standart bütün özelliklerine sahip.
Evet.
Bazı noktalarda iyileştirmeler var. Özellikle kamera tarafında.
Hı-hı.
İşlemci biraz daha güncel bir revizyon seçilmiş. 28 nanometre olmasının avantajıyla hem saat frekansı daha yüksek hem de pil ömrü konusunda avantaj sağlayabilir.
Cihazın ısınıp böyle insanları rahatsız
etmek konusunda çok fazla da, da söyleyeyim
avantaj sağlayacaktır. Teknik detayların arka tasarım kısmına değinelim istiyorsan ben hemen ön yüzeyi şöyle bir önce kameramıza, bize, sonra karşı kameraya göstereceğim. Yani şu telefonu şöyle masaya koyduğunuzda, ki Ender bunu ilk masaya koydu, ben One X zannettim.
Evet. Hani çok benziyor.
Çok benziyor. Ön kısımda logo yok. Sadece bir ön kamera var. Tamamen siyah ve siyah çerçeve ve ekran. One X hani gerçekten One X'e benzeyen
bir ön yüzey var. Sen tabii One X'e benzettin. Çünkü biz de zamanında One X'e benzetmiştik. Aynı zamanda Casper'ın VIA A6108 yani Intel tabanlı ilk incelediğim akıllı telefonuyla da neredeyse birebir aynı tasarım. Hı-hı. Biz o zaman da çok beğendiğimizi söylemiştik tasarımı. Ufak tefek farkları var. Mesela o Intel tabanlı telefon yekpare gövdeye sahipti. Hı-hı. Arka kapağı çıkmıyordu. Sadece alt tarafındaki şu gümüş bölge çıkartılarak SIM kartı takabiliyordu. Bunda tabii çift SIM ve micro SD'de olduğu için arka kapak çıkarılabilir bir şekilde
olmuş. Çok da kolay çıkartılıyor bu arka kapak.
Hafifçe yukarı ittiğimizde tıp diye.
Herhangi bir güç gösterisi yapmak zorunda kalınmıyor arka kapağı çıkarmak için.
Evet, kapağı da çıkardığımızda görüyoruz. Burada 1800 mAh'lik pilimiz, SIM 1, SIM 2 girişlerimiz ve micro SD kart yuvamız var. Biz bu tasarımı çok beğenmiştik. Kullanıcıları da gidip bir teknomarketlerde denesinler, baksınlar demiştik. Çünkü o zaman daha ilk incelediğimiz Casper'ın akıllı telefonuydu. İnsanlar haklı olarak biraz soru işaretlerinde kalmışlardı. Gene aynı sağlamlıkta bir kasa karşımızda bizim kapağın çıkması o sağlamlık hissiyatı herhangi bir eksi oluşturmamış. Genel olarak ağırlığı, elde tutuşu bütünlüğüyle telefon eli dolduran, güven veren iyi bir telefon, iyi bir kasaya sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Tek elle kavrama tarafında da ekran boyutu ve yani ince çerçeve insanlara gayet rahat bir kullanım sağlıyor. Yani güç tuşuna kolaylıkla erişebiliyorsun. Ekranın en üstüne tek bir parmak hareketiyle çok
rahat. Orta veya büyük çaplı olan insanlar rahatlıkla tek elle kullanabilecekler.
Evet, yani ufak detaylara da değinecek olursak kasanın alt ve üst kısımları nikelaj boya kaplamalı. Üst kısımda yine güç düğmesiyle kulaklık girişi. Kesinlikle. Alt kısımda bir mikrofon, micro USB bağlantı portu. Sol tarafta ses açma kapama, sağ tarafta boş bırakılmış. Arka kısımdaki ufak detaylar güzel olmuş aslında. Casper logosu, güzel, işte kameranın çözünürlüğünün yazılı olduğu alanın beyaz renkten ayrıştırılmış olması, LED flash'ın da içine dahil edilmiş olması, hani kozmetik anlamda veya tasarım anlamında
şık çizgilere sahip.
Evet, öne çıkan detaylar olmuş. Hoparlör tarafında küçük bir tümsek var. Aslında o da ince ama hani çok da günü kurtaran bir çözüm değil aslında.
Evet, bu tarz çözümleri yani bu tümsekleri birçok telefonda görüyoruz. Çünkü telefonu koyduğumuzda ister istemez hoparlör altta kaldığı için boğuluyor. Bu ufak tümsekte biraz da olsa bir nebze kurtarılabiliyor. Bunun sesin dağılmasını sağladığı için sert yüzeylerde ciddi anlamda fark ediyor ama kumaş bir yüzeye koyarsanız
ya da bir yastığın üstüne koyduğunuzda yine boğulacak.
Battaniye koyduğunuzda tabii ki bayağı bir boğulup sesi inceleşiyor.
Genel hatlarıyla gerçekten hani ortalamanın üzerinde bir tasarıma sahip ve dediğin gibi ele alındığında bir güven hissiyatı yaşatıyor insanlara.
Evet, top bir telefon olduğunu söylemiştik. Detaylarından bahsettik, teknik özelliklerini konuştuk, tasarımsal detaylarını sizlerle paylaştık. Ufaktan çalıştırıp isterseniz arayüze bir göz atalım. Evet, kilit ekranımızı açtık. Karşımıza çıkan arayüz, standart Android arayüzüne oldukça benziyor.
Ufak tefek yapılan hani kozmetik değişiklikler dışında standart bir Android arayüzü karşımızda.
Büyük ölçüde standart Android arayüzü diyebiliriz. İkonlar tarafında yani klasik ikonlarda, bütün hepsi değil ama mesela telefon, rehber, SMS gibi ikonlarda biraz daha modern versiyonlara gidilmiş.
Evet, geri ana ekrana dönüş, son açık uygulamaları görüntüleme ve son tarafta menü tuşumuz var ki hani gerçekten iyi olmuş. Ben menü tuşu veya arama tuşları ilk gittiğinde biraz yadırgamıştım. Evet. Ama şu alttaki bomboş alan yerine sanal butonun kullanılması hani benim çok hoşuma gitmedi açıkçası. Evet. Biraz da tercih meselesi. Hani tasarım tarafından, dizayn tarafından ne tür süreçler geçiyor biz tabii bunları bilemiyoruz ama hani dediğimiz gibi bizim editör gözüyle bakacağımız ve eleştireceğimiz tek nokta bu şu anda en azından şimdilik. Menü tuşuna bastığımızda yine
Launcher'ın detaylarını görüyoruz.
Evet, uygulama pencereleri yani uygulamaların listelendiği alan çok hızlı bir şekilde akıyor.
Evet, gerçekten arayüz çok hızlı çalışıyor.
Yani düşünün uygulamalardan widget'lara geç hızlı bir şekilde ve yani parmak hızımla eşdeğer bir şekilde sayfalar arası geçişler yapılabiliyor. Bu gerçekten güzel bir detay. Tabi burada Google'ın standart arayüzünün çok az üstünde oynanmış hali. Yani sadece ikonları değiştirerek sade tutmuşlar. Performanstan da ödün vermemişler bu şekilde.
Çok da mantıklı olmuş. Küçük çaplı telefon üreticileri zaten yazılım işinde fazla karışıklığa gitmemeli. Çünkü gittiğinde hem sorun çıkma potansiyeli artıyor hem de güncellemelerde ekstra iş yükü anlamına geliyor bu durum.
Kesinlikle.
Bakıldığında gerçekten güzel bir karar vermişler. Android'in zaten standart arayüzü böyle biraz daha cicili bicili ikonlarla desteklendiğinde oldukça hoş bir hale gelebiliyor.
Ki ana ekrandan menü ekranına.
Ve geçiş hızları da oldukça hızlı.
Gerçekten çok akıcı bir şekilde gerçekleşiyor. Hani bak yani ben bastıkça gidip gelebiliyor hızlı bir şekilde. Hani herhangi bir kasılma yok. Tabi burada yine sanal butona vaktinde basamazsanız veya bu şekilde yanlışlıkla oyun ikonuna basarsanız oyunlarda giriş yapabiliyor ama dediğimiz gibi ana ekranın akıcılığı gayet iyi seviyede. Bildirim çubuğu tarafından bir parmak ve iki parmak seçeneğimiz var.
Evet, Android 4.2 ile beraber gelen bir özellik bu. Tek parmak çekersek
bildirimler geliyor. Çift parmak çektiğimizde ise hızlı menü.
Detaylı menümüz karşımıza geliyor. Burada da yine kapat, yeniden başlat, senkron gibi tuşları biraz daha böyle renklendirmişler.
Güzel olmuş.
Güzel olmuş. Hakikaten kesinlikle biraz daha renk katmış.
Bu sistem ayarlarına bakalım.
Sistem ayarlarına geçelim. Burada da çünkü benzer bir durum karşımıza çıkacak. İkonlar burada da biraz daha güzelleştirilmiş. Çok da modern olmuş açıkçası.
Evet, yani kesinlikle çok
modern Android'in olmuş. Android'in o karanlık ağır temasından sıyrılmış. Gene siyah ağırlıklı bir tema devam ediyor ama kesinlikle kullanıcıyı rahatsız eden bir durum yok.
Hızlı erişim var burada. Evet. Casper'ın eklemiş olduğu yeni bir şey.
Açık kapalı zaten standart olarak açık olan olarak gelen bir özellik. Sol tarafta da zaten bir süredir görmüşsünüzdür. Ufak bir pencere var. Buna tıkladığımızda hangi ekranda olursak olalım üst kata açılan bir pencereden çeşitli uygulamaları hızlı ve pratik bir şekilde çalıştırmamız mümkün. Bunu yapmak için de aşağıdaki düzenliğe basıp
uygulamayı çekmecenin içine atıyoruz sadece.
Sürüklediğimizde buraya ikonlarımız yerleşiyor ve buradan bastığımızda hızlı bir şekilde uygulamalarımızı çalıştırabiliyoruz.
Bir de hani şöyle bir avantajı var bu hızlı bildirim çekmecesinin, yani hızlı uygulama çekmecesinin. Always on top şeklinde kullandığımız için yani uygulamanın üstünde kalıyor. Yani bir oyun oynarken atıyorum WhatsApp'a girmek istiyorsunuz, bir tweet atayım diyorsunuz ya da bir mesaj gelmiş dur şunu bir okuyayım de demek yani ihtiyacınız olduğu zaman ana ekrana döneyim, uygulamanın kısırını bulayım vesaire vesaire yerine şu çekmeceyi şöyle hızlıca kenara kaydırıp ilgili ikona bastığınızda rahat bir şekilde o uygulamaya erişebiliyorsunuz. Tabii dezavantajı da var.
Evet, dezavantajı da var. Kullanım ekranın hakikaten orasına basmak istediğinizde basamıyorsunuz çünkü pencere açılıyor. O yüzden hızlı bir şekilde, adı üstünde zaten hızlı erişim, hızlı bir şekilde kapatabilmek
mümkün. Evet, genel ayarlar menüsünde benim hemen eklemek istediğim iki şey var. Birincisi güç açma, kapama, planlama. Bu bir nevi programlayıcı gibi bir şey olmuş. Burada yaptığımız şey şu. Telefona haftanın belirli günlerinde, belirli saatlerinde açma veya kapama programları atıyoruz. Fonksiyon atıyoruz. Örnek vereceğim. İşte akşam 10'dan 11'den sonra telefonum kapansın diyorsunuz. Gece işiniz yok telefonla ya da yorgunsunuz, yatıp uyuyacaksınız.
Şarjı da az, yarın kullanmanız lazım. Şarj edemediniz vesaire.
Evet, bunu iyice bitmesin diye. Unutmanız durumunda eğer daha önceden bu planlamayı yaptıysanız telefon ayarlanan saatte, ayarlanan günde kendi kendine kapanıyor ve kendi kendine açılıyor. Bu gayet çok pratik bir özellik olmuş aslında. Hareket tarafında yenilik var. Bu da gerçekten güzel. Beğenimi kazanan noktalardan biri oldu. İşaretli arama seçeneği. Bunu aktif hale getirdiğinizde arama penceresinde herhangi bir gesture atayıp ya da bir simge veya bir ikon atayıp
kendiniz çizip tanımlıyorsunuz.
Kendiniz çiziyorsunuz. Mesela ben Ender'in redberden Ender'in içine girip Ender'e simge veya hareket at diyorum. Oraya mesela bir kalp çiziyorum. Kaydediyorum bunu ve arama panelinde bu kalbi çizdiğimde telefon otomatik olarak Ender'e aramam gerektiğini anlıyor ve Ender'i arıyor. Bu gayet güzel bir seçenek olmuş. Tabi ayarlar tarafından hareket kısmına girip bunu aktif hale getirmeniz gerekiyor. Evet, öyle bir durum var.
Numaranı göstermeden hızlı bir şekilde de örnekle gösterelim. Geldik burada. İşaret kısmında düzenledik. Hemen Kaan'a güzel bir işaret çizdik. Yani kaydettikten
nasıl
sonra
nasıl bir kalp oldu? Şimdi ne oldu? Biraz değişik oldu ama
hızlıca sağlık olsun. Bitti demediğim için kaydetmemiştim. Şimdi geldi. Telefon ikonuna bastım ve burada
evet,
çizdiğim bir şekilde
gayet
pratik bir numaran da çok güzel gözüktü. Onları da gizleyeceğiz. Yani gördüğünüz gibi hızlı çalışıyor. Parmak hareketlerinizi üstüne götürdüğünüz anda hemen algılamaya başlıyor. Bulursa buluyor, bulamazsa da bulamadın diyor. Tekrar seri bir şekilde çizmeye başlayabiliyorsunuz.
Ayrıca arama panelinde 1 ve 2. hattan arama özelliği de
klasik çift sim telefonlar
çok bariz bir şekilde göstermiş olması güzel olmuş. Hangi hattan aramak istiyorsanız hızlıca arayabiliyorsunuz.
Bunun dışında arayüzde aslında öyle çok da fazla ekstra bir değişiklik yok. Rehberdeyken bir kişi seçtiğinizde telefonu kulağınıza götürdüğünüzde arama fonksiyonu var. O da çalışıyor. Bunu da zaten Samsung'un akıllı telefonlarında görmüştük.
Bir
benzer uygulamalar vardı. Büyük ihtimalle bir tanesini alıp Casper'ı entegre etmiş. Yine akıllı bir tercih
yapıyor. İyi olmuş ama ya.
İyi olmuş yani. Hızlı
çok
çalışan.
Çok kullanılır mı bilmem ama en azından kullanılan, yani kullanılma ihtimali olan detaylardan bir tanesi olmuş. Şimdi bir de klavye tarafına ufaktan bir değinelim istiyorsam. Casper'ın çünkü burada en çok beğenimi kazanan noktalarından bir tanesi de bu oldu. Klavye tarafında yani Android'in o sıkıcı, artık böyle baygınlık veren standart klavyesi yerine touchpad klavyesi de cihaza entegre edilmiş. tabii standart Android klavyesi, Android klavyesi de var
İçerisinde
bu arada.
Duruyor tabii.
Ama tabii touchpad arzı bir klavye varken kim bakar ona?
Kim kullanır? Evet, biraz batmaz sığ bir klavye yani. Çünkü kimse Android batmaz. Standart klavyesi.
Şimdi bu klavye gerçekten çok başarılı. Neden başarılı? Birincisi öğrenme konusunda çok yetenekli bir klavye. Yani sizin Facebook hesabınızdaki, Twitter hesabınızdaki böyle yazdığınız şeyleri, bazı atılan şeyleri otomatik olarak çekebiliyor sizin istediğiniz doğrultusunda. Onun dışında kendinize ait mesela selam yerine SLM yazarsın vesaire vesaire. Kendinize ait bir yazma karakteriniz varsa, yazı karakteriniz varsa
bunlar da öğreniyor.
Bunları öğreniyor ve bulutta kaydediyor.
Evet ve telefonu değiştirdiğinizde veya sıfırladığınızda baştan kurduğunuzda touchpad'i bu verileri sizin izninizle buluttan çekiyor ve tekrardan klavyeye yazma stilinizi öğretmek zorunda kalmıyorsunuz. Bu da oldukça pratik bir çözüm.
Ayrıca swipe
desteği de
var. Swipe desteği de var. Yani fırçalama ben ya. O kadar şey yazdım, fırçalama çıktı. Aslında
kelime tahmin ve
şöyle bir
tavsiye mekanizmalarını da iyi çalıştığını
mesela
söyleyeyim.
Şöyle bir şeyler deneyelim. Donanım haber şu şekilde yapar. Donanım haber yapar. Ne yapar? İnceleme yapar. Donanım haber inceleme yapar. Güzel bir klavye. Kesinlikle hani standart klavyeden artık firmaların uzaklaşıyor zaten. Ve hani standart klavye olması da olur aslında. Hani böyle gerçekten insanların hiç cezbedici hiçbir noktası yok. O yüzden ben Casper'ı bu konuda tebrik ediyorum. İstiyorsan bunları da geride bıraktıktan sonra artık hani daha detaylı şeylere geçelim. Kameradan biraz bahsedelim.
Evet, multimedya özelliklerine bahsedelim.
Kameranın arayüzü biraz geliştirmiş ve her defasında bir tutorial gösteren bir arayüz.
Onu muhtemelen kapatma
ayarlar tarafından
çok da kurcalamadık
ama çok da önemli değil çünkü yukarıdaki çekim modlarını gösteriyor. Ana ekranın üst kısmında ya da telefonu yatırdığınız zaman sol tarafta kalan bir alanda çekim modları var. İşte pozlama değerlerini değiştirebiliyorsunuz. Onun dışında gülücük yakalama, gülümseme yakalama, panoramik fotoğraf, güler yüz modu, yani güzel yüz modu aslında güler yüz değil ama HDR modu gibi seçenekler var. En baş kısımda da zaten galeriye erişiyorsunuz. Buraya dokunduğunuz zaman o alan saydamlığını yitiriyor. Bıraktığınız zaman da tekrar saydam hale geliyor. Bu da aslında ufak ve güzel bir detay olmuş. Bunun dışında flash açma kapatma seçeneğini hızlı bir şekilde değiştirebiliyorsunuz. İstediğiniz yerde odaklanma veren yani sabit fokus yok. Bu da güzel. Yani iyi detaylardan bir tanesi. Hızlı bir şekilde ön kamera geçebiliyorsunuz bu arada. Şöyle bir bakalım. Evet, yukarıdan da kameramız görünüyor. Yakın çekimleri yapmamızı sağlayan. Ayarlar tarafında GPS konum bildirimi. Çok
evet, standart şeyler var. Android'in kamera arayüzünün ayarlarının büyük ölçüde buraya yansıtıldığını görüyoruz. Kullanıcıların ihtiyacı olabilecek ayarlar hızlı bir şekilde ellerinin altında konulmuş ama ekstra burada herhangi bir ikona, ekstra bir moda gidilmemiş.
Ya gerek de yok
gerek
aslında.
Yok, evet.
Aynı pencere üstünde fotoğraf ve video çekebilme güzel. Hani video moduna geçeyim ama onu bilmem ne yapayım derken kaçırıyorsun yani. Kartajı da kaçırıyorsun. Sıkıntı olabiliyor öyle durumlar. Kamera 13 megapiksel bir kamera. 30 kare saniyede Full HD video çekebiliyor ki bunlar hani telefonun dikkat çekici özelliklerinden bazıları da diyebiliriz.
Şimdi biraz aslında daha önceden çektiğimiz video ve fotoğraflarını da görüntüleyelim. Fotoğraf konusunda telefonun ışığı iyi aldığı sürece güzel fotoğraf çektiğini söyleyebiliriz. Yakın çekimlerde de çok fazla yaklaştırmadığı sürece odaklamalarını hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Biraz karanlık tarafa girdiğimizde ise burada kamera performansının ortadaki ışık miktarına paralel bir şekilde düştüğünü görüyoruz.
Evet, belli oranda noise etkisi yaratıyor çünkü ISO'yu basmak zorunda kalıyor, ISO'yu arttırmak zorunda kalıyor. ISO da elektronik olarak parazitlendirme oluşturduğu için fotoğrafta o karıncalanma veya kumlanma dediğimiz noise etkisini
görüyoruz.
Mecburen bunda da yaşıyoruz.
Video tarafına baktığımızda yine fotoğraf için benzer şeyleri söyleyebilmek mümkün. Işığın güzel olduğu yerlerde video iyi çekiyor. Bitrate yani veri yoğunluğu da yüksek. Ama karanlık ortamlarda video performansının çok da öyle ahım olmadığını söyleyebiliriz. Zaten öyle bir iddiası da yok yani telefonun
kamerası. Yani en azından hani sınıfı için özellikle 13 megapiksellik kamera gündüz çekimlerinde iş görüyor.
İş görüyor kesinlikle.
Kesinlikle yani iş görüyor demek burada yanlış anlaşılmasın. Hani kullanıcıları idare eder değil vesaire vesaire değil. Gerçekten etkileyici bir kullanım sunuyor. En azından hani fiyatıyla orantılandığı zaman fiyat performans anlamında kameranın yeterli olduğu söylenebilir. Ufaktan tarayıcı tarafına geçelim istiyorsan. Bu arada donanım haberi yanlış yazmışız. Hemen şunu da bir düzeltelim. Kaydırma seçeneği de oldukça iyi. Hızlı çalışıyor bu arada. Evet bir git diyelim bakalım. Bir gitsin bizim sayfaya. Şöyle koyalım.
Tabii ilk olarak mobil sayfamız açıldı. Telefonda hem kendi Android'in standart tarayıcısı var hem de Chrome yüklü olarak geliyor. Chrome'u zaten Chrome varken birçok kişinin standart
Chrome tercih olacaktır.
Bakacağını düşünmüyoruz açıkçası ama ikisini de koymuş kesmiş. Yani kullanıcılar hangisini dilerlerse onu kullanabilirler.
Evet, tavsiye edeceğimiz de bizim Chrome olur. Chrome. Onun dışında alternatif zaten seçenekler Google Play'de çok fazla sayıda var. Hani Chrome sizi kesmiyorsa, standart tarayıcı kesmiyorsa birçok şeyi kullanabilirsiniz. Ben bu arada yanlış bir şey tıkladım. Onun yüklenmesini bekliyoruz. Bu arada Wi-Fi şebekesinde de biraz
hantallığımız var. Evet, bizim Wi-Fi biraz sıkıntı sevdiği için sıkıntıyı seviyor gerçekten. Çünkü ne yapsak esek doğru düzgün Wi-Fi'yi çalıştıramıyoruz.
Evet ve
tam yani, site görünümüne geçip aslında oradan
şöyle bir ileri alalım önce istiyorsan.
Hemen ileri alıyoruz. Menü tuşu gerçekten bazen işe yarıyor.
Ve hızlı da çalışıyor evet, yani bu telefon arada.
Mobil tarayıcı da zaten çok rahat, hızlı bir şekilde, akıcı bir şekilde kaydırabiliyoruz. Standart
stereo. Tabii şimdi telefonu asıl sıkıştıracak yer bizim masaüstü sürümümüz. Evet. Hani burada ne görüyorsanız telefon onu verecek ki bakacağız bakalım neler gösteriyor.
Şimdi Wi-Fi sinyalimiz biraz düşük, yüklenmesi zaman alabilir. Telefonu biraz
bu arada tasarımda değineceğimiz şeylerden bir tanesi de küçük LED ışık bak. Hani evet. Onu atladık. Sana bir bildirim geldi. Aslında onu da hemen yok edelim burada. Burak yazar sana bir şeyler yazmış. 16.04. Yukarıdaki ikonlar da güzel. Sinyalimizin de zayıf oldu. Bariz ortada evet. Şu anda.
Zaten o sebeple de sayfayı yükleyemedik. Sayfamız evet. Açılmaya başladı.
Evet, şöyle ufaktan daha sayfanın tamamen yüklenmesi bile bitmeden biz biraz zorlayalım telefonu. Ama yanıt veriyor yani. Hani sayfa yani, tamamen yüklenmemiş olmasına rağmen ki şu
bu anda yüklendi. Bu MediaTek'in yeni işlemcisinden mi veya arayüzdeki güncellemelerden ve stok olmasından dolayı mı? Yani tam bir sebebi belki gösterilemez ama telefon hakikaten çok hızlı çalışıyor. Arayüzü hızlı. Evet.
Hani şu şeylere diyor mu daha tamamen
yüklenmedi. Çok anında tepki veriyor ve yani nasıl diyeyim? Daha iyi bir, daha üst seviye bir telefonmuş izlenimi oluşturuyor.
Evet,
yani
hani şu tarayıcıda çalışan şu an müthiş.
Evet, mesela birçok telefonun yaptığı parça parça render etme evet, olayı tek parçada gösterebiliyor.
Hızlı bir şekilde geliyor ki hala sayfamız evet, tam yüklenmiş durumda yüklenmedi. Değil. Ona rağmen slaytlarımız hızlı bir şekilde akıyor. Ender bu arada seni de gördük orada. Mesut var. Bir tek ben yokum sanırım. Olsun, ne yapalım. Evet, sayfa hani güzel çalışıyor. Boyutlandırma da güzel. Yani çok ciddi bir şekilde de yakınlaştırma yapabiliyoruz tabii. Burada tabii Chrome'un da etkisi var. Yani sadece bir kez bölüm olayından çok. Ama ben tarayıcıyı beğendim. En azından bu telefon internet tecrübesi anlamında, internet deneyimi anlamında kimseyi yarı yolda bırakmayacak. Diyebiliriz. İstiyorsan hemen bizim sayfanın yüklenmesini beklemeden ben bir yan sayfa açayım şöyle basık tutup. Yeni sekmeler aç, gizli sekmeler aç, Chrome'un standart özellikleri ama Chrome da hani gerçekten hakkını veren bir tarayıcı yani çok güzel çalışıyor.
Bayağı gelişti mobil tarafta da. Biraz da multimedya tarafından bahsedelim. Video tarafında 720p'lik bir ekranımız var. 1080p videoları açsak da zaten oynatabiliyor. Artık modern işlemcilerde bu tarz işleri yapacak özel çekirdekler, özel birimler oldukları için zaten Full HD videoları oynatma gibi bir şey artık çıktı bile yani testlerden çıktı. Bunun dışında baktığımızda grafik tarafına da aslında biraz değinmek gerekiyor. PowerVR'ın SGX544'de olduğunu söylemiştik. 720p ekranda neler yapabildiğini aslında ufak ufak göstermeye başlayalım Kaan.
Tamam, ben tarayıcı tarafıyla hala şansımı zorluyorum ama
Wi-Fi sinyalimiz biraz zayıf kaldığı için.
Biraz zayıf olduğu için. O zaman hemen ben bir oyun açmak istiyorum. Deck Trigger 2 artık böyle testlerde çok kullanılan bir oyun ama en azından performans anlamında belirleyici oyunlardan bir tanesi diyebiliriz.
Sen oyunu oynarken ben de biraz aslında yorum yapayım.
Evet, şimdi ben de ne zamandır oynamıyordum.
543'ün aslında çok benzer bir versiyonu. Sadece biraz farklı apilere ve DirectX sürümüne desteği olduğu için.
Bu arada ses zayıf.
Evet, ses çok çıkmıyor.
Arkadan geliyor evet. Çünkü. Şöyle çevirdiğiniz zaman biraz daha anlıyorsunuz ama mesela şu kavramada benim orta parmağım hoparlörü kapatmış durumda.
544 tek çekirdekli versiyonu var. Biz 543'leri özellikle iPad'lerde A5 işlemcisiyle beraber çok tanıdık. 543'ün çift çekirdekli versiyonu uzun süreler A5 işlemcisinde görev yaptı ve iyi de bir oyun deneyimi sundu. Maalesef buradaki tek çekirdekli olduğu için yer yer bazı sıkıntıları olacak. Death Trigger'da yok. Zaten birazdan göreceğiz. Hatta oyun ayarlarına girdiğimizde
buluttan data çekiyor şu anda zaten.
Evet, oyun ayarlarına girdiğimizde standart olarak düşük seviyede grafikleri bize tavsiye ediyor. Yüksek seviyeye çıkardığımızda ise yer yer ufak tefek takılmalar olsa da oynanabilirliğin büyük ölçüde korunduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında şimdi yüklememiz...
Evet, bu Wi-Fi sinyali nedeniyle şimdi kullanıcı girişini doğrulama yaptığı için biraz uzun sürdü tabii bu taraftaki giriş. Evet, yalnız şu şekilde hoparlörde bir titreme, yani hoparlör aslında güçlü bir hoparlör gibi. Çünkü arka tarafta bir şey hissediyorsun, hani o bas etkisini hissettiriyor elinize aldığınız zaman. Evet. Şimdi otomatik ateş etme seçeneğimiz zaten mevcut. Ben bu oyunda otomatik ateş etmeyi sevmiyorum ama en azından hani şu anda keyifli oynamadığım için
size kolaylaştırıyor.
Evet, kolaylaştırıyor. Ben bu oyunda hani biraz daha diyorum ki biraz daha beni zorlasın. Zaten mobil oyunlar belirli oranda kolay. Yani yaptığınız tek şey burada crosshair'ı zombinin üstüne tutmak ve zaten kendi gerekeni yapıyor.
Demin bahsettiğim detay seviyesinin yüksekte olmasına dolayı tek tip böyle sağa sola dönerken takılmalar görse de oynanabilirlikten zaten büyük ihtimalle oyun ilerledikçe de telefon açılıyor. Gerekli yüklemeleri belleğini aldıktan sonra daha rahat çalıştırabiliyor.
Yani en azından şu ana kadar
bir süredir
yani bir oyunun ilk açılma kısmı dışında herhangi bir kısımda gayet akıcı şekilde çalışıyor. Real Racing tarzı daha hani insanlar bunları da merak ediyor. Real Racing'de nasıl abi niye göstermediniz diye.
Şimdi ona da geçelim istersen. Gördüğünüz üzere biz...
Ha, bu arada küçük bir detay. Oyun oynarken sanal butonlar kapanıyor. Hı-hı. Bu en azından bir kere bastıktan sonra aktif hale geliyor. Bu yanlışlıkla oyuna basıp çıkma olayını tamamen kurtarıyor diyebiliriz.
Real Racing'den bahsetmiştik. Hemen onu da gösterelim. Bakalım
bize ne sunacak. Real Racing bana da sürpriz olacak aslında. Çünkü Dead Effect'i ve Dead Trigger 2'yi dendim ama Real Racing'i hani kendim bile şahsen oynamayı bırakınca aklıma gelmedi. Bakalım hani benim için de bir sürpriz olacak. Nasıl bir performans sunacağım.
Real Racing'in performansı hakkında ben biraz ipucu vereyim.
Kötüyse hiç açmayayım.
Çok iç açıcı değil maalesef. Hem bu 720p ekran hem de tek çekirdekli seviye X544 burada biraz zorlanmaya başlıyor. Bunu da zaten detaylı bir şekilde videodan görebilmek mümkün olacak.
Evet, oyun...
Tamam, biz hemen oyunu başlatsın.
Evet, oyunu hemen başlatacağım. Zaten bir menüler arasında da bir...
bir geri gel, hadi orada. Oynama, Kaan bize başlatsın dedim ya.
Tamam. Gir. Evet, menüler arasında da geçişlerde böyle hani bir tıkanma var.
Bir yavaşlık var, hı-hı, kendisini belli ediyor.
Bakalım oyun tarafından nasıl olacak. Hemen hızlıca bir girelim oyuna. Tabii bir de şimdi şöyle bir durum var. Ya bu oyunda bir yarışa girmek için 40.000 tane yere girip çıkıyorsun. Evet. Oraya gir, buraya gir, oradan arabayı
biz sek, güncelleme yap. Real Racing'i ilk yüklediğinizde bu menülere girmeden oynanan ilk elde testlerin birçoğunu gerçekleştiriyoruz. Tabii orayı bitirmişiz. İster istemez biz de ilerledik.
Evet, en azından elbette burada hani menüde nasıl bir akıcılık sergilediğini ve biraz Dead Trigger oynadıktan sonra cihazın başka bir oyuna geçişte neler sergilediğini görebileceğiz. Şu an şimdi Real Racing çok fazla parkurlarda çok fazla araç sunan, çok fazla detay sunan bir oyun. Şu anda görüyorsunuz bir alet hani telefon biraz şey yapıyor, bana ne oldu ya falan demeye başladı yani.
Evet, ekrandaki araba sayısıyla paralel olarak performansında benzer ölçüde düştüğünü söyleyebiliriz Real Racing 3 için.
Evet, şimdi aşağı yukarı 10 araba, evet biz 10. sıradayız zaten. Hani oynanabilirliği yok eden bir performans düşüklüğü yok. Ama
yani zayıf. Arabaları geçtikçe oyun da biraz açılıyor ama zaten asıl olay oyun yavaşken arabaları geçebilmek. Hani
ama oynamak isteyen... Grafik detayları falan görünmüyor.
Evet, detaylar yüksek yani. Belki detaylar biraz düşürülüp bu işlemci için daha serin çalışma sağlanabilir. Tabii 720p çözünürlük de biraz zorlayıcı bir faktör tabii, olarak tabii, devreye kesinlikle giriyor. QHD olsaydı daha rahat çalışacağını söyleyebilirdik.
Ama şunu söyleyeyim. En azından oyun ve telefon sensörler konusundaki yanıt süresi gayet iyi.
Mesela hani, Snapdragon 400'lü Casper'ın bir akıllı telefonu incelediğimizde 3216 modeliydi yanlış hatırlamıyorsam. Aha. Mesela o Real Racing 3'ü çok rahat bir şekilde çalıştırmıştı. Biz de şaşırmıştık hatta. Bayağı akıllı çalışıyordu.
Ben şunu deneyeceğim. Basacağım frene. Herkes bir gitsin bakalım. Hatta ben geri gideyim. Geri gitmem engel olmuyor. Biraz uzaklaşsınlar bakalım hani ne olacak? Akıcılıkta bir değişiklik olacak mı? Araba beni bırakın gideyim diyor. Ama başkasına çarpmışım ben. O yüzden gitmek istemiyorum. Şu an fark etti. Hani dediğin gibi hani parkurda çizim ne kadar düşük miktarda olursa performans o kadar artıyor ama şimdi bu oyunda hani mecburen bu kadar kalabalık oynuyorsun. Birebir yarışlar var ama.
Yani zamanla yarıştığınız belki tek başınıza tur attığınız
ama yarışlar. Ama şu an mesela tepkime süresi
oyun kendine gelmeye başlıyor.
Evet.
Real Racing 3'te böyleydi. Yani ortada bir oyun deneyimi var. Akıcı olduğunu söyleyemeyiz zaten.
Siz de görüyorsunuz. Ama yani eğer ilk virajda birinci olursanız veya ilk virajda sonuncu olursanız bu oyun
devamını getirebilirsiniz.
Akıcı bir şekilde oynayabilirsiniz.
Mustang'a da geçelim. O da popüler bir araba yarışımız. Onu da yükledik sizler
şunları
için.
Şunları bir kapatalım aslında.
Telefonumuz biraz rahatlasın. Tabii 1 GB bellek olduğu için arada bir yardımcı olmak
evet,
iyi oluyor.
Evet, kesinlikle. Bu arada home tuşuna basıp tuttuğumuzda yine Google Now seçeneği de bizi karşılayabiliyor. O da güzel.
Hemen oyunlar klasörümüze buradan atlayalım.
Hı hı. Most Wanted. Most Wanted'da optimizasyon konusunda zayıf oyunlardan bir tanesi, aslına bakarsan. Evet. Çünkü ilk çıktığı zamanlarda hatırlarsan eğer çok üst düzey cihazlarda da çok sıkıntılı evet. çalıştı. Kare saniye oranı hep düştü, hep düştü. Çizimler, grafikler, efektler tamam iyiydi ama araba gitmiyordu yani. Ya da en azından araba 200 ile gidiyordu, biz 50 ile gidiyor izlenimi yaşıyorduk evet. sürekli. Bakalım burada nasıl bir performans sergileyecek ki, ama geçen zaman üstünde tabii ki Most Wanted'ın yapımcıları da oyuna ciddi güncellemeler evet. yaptılar, optimize ettiler.
Optimize'den daha çok büyük ihtimalle grafik kalitesini biraz kırptılar sağdan soldan. Oyunumuz yükleniyor. Bu oyunda yüklenme süresi biraz uzun.
Ya tabii şöyle bir şey var. Hiç oynanamayan üst düzeyli bir üst düzey grafikli bir oyun yerine çok da akıcı oynayabileceğim yüksek kaliteli bir oyunu tercih ederim yani. En yüksek olmak zorunda değil. Şu ana kadar bak işte hani aynı şey bu. Yaşadığımız şeylerden bir tanesi. Hani araba geç tepki veriyor. Kremimize basalım. Burada zaten bir tutorial alanı var. Yine grafikler çok iyi.
Evet, detay seviyesi gerçekten yani yüksek ama kare saniye oranı yani 10-15 arasında şu anda. Bu şekilde oynamak biraz oyun deneyimi ve keyif anlamından insana eksik bırakıyor. Şimdi tamam bakalım birkaç arabayı geçerse benzer bir durumla karşılaşacak mı? Büyük ihtimalle karşılaşacak zaten doğası gereği.
Evet, yani ekrandaki... zaten ikinciyim, üçüncüyüm şu anda. İkinci oldum.
Tabii Most Wanted'de şöyle bir şey var. Çevre detayları da çok yüksek. Real Racing'de biraz çayır çimen etraf. Hani çok da fazla bir şey olmadığı
tabii,
için.
Tabii aynen dediğin gibi.
Şu ekran birinci... boşaldığı anda yani başka arabalar sahneden çıktığı anda performans çok farklı.
Bak, ama bunda da bir nebze olsun fark etti. Hani tepkiler daha hızlı hale geldi.
Ama çevre detayları çok yüksek olduğu için ister istemez hala oyunun belli bükmeye devam ediyor.
Real Racing'deki kadar kurtarmıyor işin açıkçası evet. öyle diyebiliriz yani.
Tek araç kaldığında yükselen kare artışını Most Wanted'da göremiyoruz. Ama detay olarak da enteresan bir çok yüksek detay seviyesinde oyun
kesinlikle.
Çalışıyor.
Bu arada az önce bahsettiğimiz hızlı çekmece de devam ediyor aktif halde. Ve hani onu açtığınızda arkadaki plan çalışmaya da, arkadaki uygulama çalışmaya da devam ediyor. Yani şu anda sizi zorlayan bir şey bakıyorsunuz.
Yani SGX5-4'ün MPX'i olsaymış oyun
akarmış.
Konusunda hakikaten akarmış diyebiliriz.
Akarmış evet.
Başka birkaç oyun daha açalım. Tamam bunları açtık, genelde oynanabilirlik açısından düşük olan.
Evet bakalım.
Hemen oyun klasörümüzde.
Breach and Clear. Yok, Beach Buggy.
Evet, Beach Buggy'ye bakalım.
Evet,
biraz
da,
daha
grafik, eğlenceli oyunlardan bir tanesi.
Yumuşak bir oyun.
Hoparlörde bir potansiyeli var. Ve ziyan olmuş bir potansiyel var. Böyle bir elini alıp bir bakar mısın? Hani o sesin hani evet. topluğunu hissettiriyor yani insanlara.
Şöyle bir şey yapalım istersen, seni kırmayalım. Kapağı çıkaralım. Ses nasıl değişecek, birbirimiz düşmezse.
Oynarken batarya düşürmezsem kötü tutayım ben. Evet. Bu şekilde.
Zaten arkasını çevir, orada göreceğiz.
Büyük bir hoparlör.
Hoparlör çok yani, büyük. Açıklığı oldukça yani, ufak yani.
Neden,
5'te 1'i.
Hani şöyle parmağını koydu. Bir bas şeyi var yani, bir oranı var. Yani bu arada oyun da başlamış.
Basarak şey yapıyoruz.
Evet. Yapıyoruz. Hareket algılayıcısına alışınca tabii bir yerden sonra. Evet, yani sanki ilk defa akıllı telefonda oyun oynuyormuş izlenimi yaşıyorum şu anda. Şöyle bir baştan başlayayım.
Bu oyunda
iyi.
İyi yani, akıcılıkta bir sıkıntı yaşamıyoruz.
Bu oyun kesinlikle. Yani oynayacağınız oyunlar bu tarz olursa, daha çok casual oyunlar olursa işinizi fazlasıyla görecektir. Bu çok boş bir tur oldu aslında. Bir tur daha atıp hani
evet, bir şekilde...
daha belirli bir şekilde göstermek lazım. Evet hazırız. Tamam. Ben hoparlöre takıldım yani, öyle büyük bir hoparlör koyup neden küçücük bir çıkış verilmiş anlaşılır gibi değil.
Belki içeri fazla toz vesaire bir şeyler girmesin diye koruma amaçlı olabilir.
Bu da olabilir.
Hakikaten kafa çıkarınca ama arka hoparlörün potansiyeli...
Ses fark etti değil mi?
Evet, daha net, yani rahat bir şekilde çıktığını
kaçırdım bu arada.
Duyabiliyoruz.
Zevkli bir oyun bu arada ve hani illaki Real Racing oynamak zorunda değilsiniz diye de bir gerçek var. Çünkü Real Racing de bir yerden sonra bayıyor artık, hani o modifiye süreçleri uzuyor. Ki bak şu su efekti falan çok hoşuma gitti yani mesela oynarken. Zevkli bir oyun. Senin ne işin var orada?
Devasa yemini çarptık abi. Evet, Beach Buggy'de herhangi bir sıkıntı yok. Oynanabiliyor.
Oynanabiliyor. Kesinlikle oynanabiliyor. Sıkıntımız
yok. Oyunun daha şekilde çalıştığını söyleyebiliriz.
Kesinlikle söyleyebiliriz. O zaman bundan da ufaktan bir çıkalım. Ben bu arada bu oyunda da hani oyun çalışıyor ediyor dedik ama basit bir oyunda değil yani şu ışık efektleri, yansımalar falan.
Evet, dolu bir oyun.
Dolu dolu bir oyun yani bu da. O zaman hemen çıkışımızı yapalım.
Kapağımızı takalım.
Evet, kapağımızı takalım çünkü ne olur ne olmaz bataryayı düşürmeyelim durduk yere. Evet, oyun tarafında performansı gerçekten yani ortalama. Hani çok fazla üst düzey bir performans
çok
yok.
Çok ağır grafik ağırlıklı oyunlar olmadığı sürece oynayabileceksiniz
rahat
ama
rahat şekilde oynayabiliyorsunuz.
Şu Racing, sizin de gördüğünüz gibi Most Wanted çok iyi bir oyun deneyimi sunduk diyemeyiz. Bunun dışında aslında 3 aşağı 5 yukarı arayüz hakkında, yazılım hakkında söyleyebileceğimiz her şeyi söyledik. Ufak ufak da yorumlarımızı yapalım istersen Kaan.
Evet, telefonu o zaman şöyle bir koyalım. Doğrulalım, belimiz daha ağrıdı çünkü eğiliği. Şimdi telefon konumlandırılacağı sınıf itibariyle gerçekten etkileyici performansını diyebiliriz. Çift simli oluşu güzel bir alternatif. Yani insanlar iki tane telefon taşıyıp ikisini birden şarj edeyim, biri neredeydi, o hangi cebimdeydi vesaire vesaire demek doğru. Yerine hani ihtiyacım birinci hattımdan aramaksa birinci hattımdan arayayım, ikinci hattımdan aramaksa ikinci hattımdan arayayım deyip çok pratik bir şekilde kullanabiliyorlar, kullanabilecekler en azından. Dediğim gibi 1800 mAh'lık batarya biraz olumsuz etkileyebilir bence.
Yani çok biraz günü, daha büyük sonra olabilirmiş. Öyle bir yani şey doğdu içimizde. En azından bir 2000 mAh ve üzerinde olsa.
Evet, günün sonunu yani 1800 mAh'le görmeyebilirsiniz ya da gittiğiniz herhangi bir yani herhangi bir durakta yani duraktan kastım herhangi bir yere gittiniz yemek yiyorsunuz o arada bir 15-20 dakikada bir şarja takayım ihtiyacı yaşatabilir.
Yani bir de çift sim demek zaten o insanın telefonla biraz fazla konuşacağı anlamına geliyor. Yani çift sim kavramı bende onu uyandırıyor açıkçası.
Ve yani duble sinyal çekiyor. Evet. Yani iki farklı hattan varsaysak bilmem ne hani orada GPS'in açık olduğunu varsaysak ciddi anlamda enerji tüketimi sağlayacak. IPS panel güzel olmuş. Ekran kalitesi güzel.
Ekran A6108'de de çok iyiydi. Renkleri çok başarılı oluşturuyordu. Bunda da büyük ihtimalle aynı paneli kullanmışlar. Biz ekranı açıkçası beğendik yani.
Tasarım güzel. Ben tasarım konusunda da çok beğendim. Yani Intel'li modeli göremedim. Çünkü ben o aralar nöbet tutuyordum.
Biz de senin
yani siz bunu kurcalarken ben orada muhtemelen 3-5 dediğim ya da 1-3'e hazırlanmak üzere gibi bir şey vardı ama hani dediğim gibi tasarım gerçekten çok güzel. Ben eleştireceğim iki nokta var tasarımda. Hoparlör tarafına çok fena takıldım. Yani hoparlördeki o küçücük ara olmamış. Yani kocaman bir hoparlör var. Tamam şimdi hani bu kadar bir hoparlörü bu kadar yarık yapamazlar. Ama mesela şöyle bir şey olabilirdi. Ya buralara hani metalik bir tasarım
belki
yapmışsın.
Orası biraz daha geniş
süzgeç ızgara, abi, ızgara. Evet, süzgeç veya ızgara tarzı bir dizayn arka tarafı çok daha güzel bir hale getirebilirmiş.
Sonuçta yani arka kapağı da çıkıyor yani. Öyle çıkıyor. Belki bir değişiklik yapmak çok da zor olmayacaktır.
Olmayabilir. Işte. Arayüzde işte dediğim gibi ekranın altındaki kocaman boşluk dururken sanal kontrol butonlarını da sevmedim açıkçası.
Onu zaten sevmeyen hangi telefonda olursa olsun sevmiyor. Seven de seviyor.
Seven de çok seviyor. Ama şimdi ben anlamıyorum. Hani gerçekten hani insanları burada tabii eleştirmek değil niyetimiz ama şurası boşken şurada bir 2 santim 3 santim daha bir alan neden bir kapasitif tuş için yani sanal bir buton için işgal edilsin. Buradakileri hani kapasitiflerde de dediğin gibi bazen hani kilitlenme, algı sorunu vesaire vesaire bir şeyler olabiliyor ama bilmiyorum belki ekran biraz daha genişletiyor.
Kapasitif olacağı çok belki de HTC One X'e benzeyecek.
Çok benzeyecek. Belki 4 tane buton olmayacaktı. Bir de öyle bir durum var. Ama en azından hani sanal butonlarımız olacak deniyorsa bu kısım yok edilebilip ekran tarafı biraz daha geniş hale getirilebilirdi. O zaman 4.7 değil de 5 inç olurdu mesela. Ama derlerdi ki sizin kullanacağınız alan 4.7 olacak. Çünkü kalan kısımda 0.3 inçlik alanda biz kapasitif butonları koyduk. Sanal buton olarak kullanacaksınız vesaire. Hani iş çok derine gidiyor oralarda ama yapılabilir.
Tercih meselesi.
Tercih yani. Meselesi. Kötü değil ama. Hani bu
tamamen ağır insanların alışkanlıklarıyla ilgili bir durum.
Evet, ağır bir eleştiri değil dediğimiz gibi. Alışkanlıkla alakalı ama hani benim tercihim kapasitif butondan yana olurdu açıkçası.
Gelelim o zaman fasulyenin faydalarına, en önemli konuya geldik. Telefon donanım olarak yeterli. Birçok insanın günlük hayatta onu rahatlıkla tatmin edebilecek özelliklere sahip. Hızlı çalışıyor, arayüzü çok akıcı çalışıyor. Ama bir de şöyle bir şey var ki tabii ki satın alabilirlik ve fiyat performans oranı. Bu telefonun şu anda satış fiyatı 999 yani 1000 lira tarzında baktığımızda açıkçası biraz fiyatı yüksek. Bizim daha önce incelediğimiz kesim telefonların da fiyatı yüksekti yani. Bir bakıma bir 100-200 lira basamağında benzer donanımlara
ulaşabiliyor. Bir de hani biraz daha kendiniz zorlasanız G2'ye ulaşabiliyorsunuz.
Şimdi biraz aşağı inince fiyat performans oranında sıyrılan 1-2 model var. Biraz üste çıkınca da gene 1-2 model var.
Stabil var mesela.
Bir de insan ister istemez biraz arada kalıyor. E tabii şunu da unutmamak lazım. Kur farkı da etkili evet. olmuş olabilir bu fiyat kararında. Dolar çok yükseldi.
Ama
tabii.
biraz daha agresif bir fiyat
olabilirmiş. Skalası evet.
daha bu telefonu daha satılabilir hale getirilmiş. Mesela çünkü yine ben askerde olduğum dönemde Discovery'yi çıkarttılar. Hı-hı. General Mobile ve hani 660 liralık bir fiyattan işte kocaman ekranı olan, 4 çekirdekli işlemcisi olan, tasarım anlamında çok şık, hani ele aldığınız zaman çok etkileyici bir telefon çıkardılar ve çok inanılmaz agresif bir fiyattan çıktı. Yani şimdi olsa dediğin gibi şu anki dolar kuruyla 660'dan çıkartabilirler miydi? Zor.
Zor, evet. Ama yani bir telefonda eğer şayet agresif bir fiyatla çıkıp daha yüksek satış rakamlarına ulaşıp markayı da tanıtmak gibi amaç varsa Casper'da şayet, bence o bu telefonda olmalı. Çünkü diğer incelediğimiz modeller Intel'de zaten biraz Intel, konsept evet. bir ürün. Yani Intel... bir iş bölümünde. Onu herkes alıp kullanmaz.
Ya mobil tarafta Intel'de çok çekici gelmiyor bana hala. Hani öyle Doğru. bir durum var.
Avantajları, dezavantajları var. Diğer iki modele baktığımızda onlar biraz daha giriş seviyesi telefonlardı. Giriş seviyesi çizgisine daha yakın telefonlardı.
Bir de
bu model donanım olarak daha dolu, daha güncel, hmm. daha yeni bir işlemciye sahip. Performans noktasında grafik çekirdeğinin belki çeşitli oyunlar
dışında belki bir sonraki versiyonda daha yüksek frekanslı bir olabilir, 544 veya belki de çift çekirdekli modele çıkabilirler.
Şimdi o yüzden 999 fiyat bandı biraz açıkçası fazla. Yüksek kalıyor. Biraz daha düşük olsaydı.
Ya tercih edilebilir ama ilk tercih olmaz. Hani yani, o evet. aralıkta ilk tercih
o,
olmaz.
O aralıkta da farklı alternatifler var. O noktadan sonra da zaten tercih ister istemez son kullanıcıya kalıyor. Hı-hı. Beğenirlerse zaten kendileri fiyatı kabul edip alacaklardır. Bir 100-200 liradan
düşük Mediatek tercihi olsaydı. İlginç olmuş aslında. Hani Qualcomm, Snapdragon vesaire dururken Mediatek tercihi de değişik bir seçenek olmuş.
Tabii üreticilerin o dönemde telefon üreten fabrikaların hı hı. hangi firmalarla nasıl anlaşmalar yaptığını bilemediğimiz için Mediatek'in ürünlerini görüyoruz ki Mediatek zaten inanılmaz yükselişte olan
evet.
bir firma.
Yani gerçek yani
birkaç sene içerisinde Qualcomm'u geçeceği söyleniyor ki bu satış rakamlarıyla bu kadar fazla telefonda Mediatek işlemcileri kullanırsa hakikaten bu durum gerçekleşecek.
Ve şöyle bir durum da var Mediatek'le alakalı. Hani hazır bir parantez açmışken ondan da bahsedelim. Gerçek 8 çekirdek bir işlemciyi sundular, hazırladılar ve Gameloft'u da arkalarına aldılar evet. bu arada. Yeni modern combat oyunu gerçek 8 çekirdek destekleyen ilk oyun olacak ve internette ufak tefek araştırmalar yaptığınızda gerçek 8 çekirdekli işlem Mediatek destekli modern combat ve işte diğer modern combat'la karşılaştırma yaptığınız zaman arada çok bariz farklar
Efekt
var.
Ve grafik kalitesinde gerçekten ciddi farklar
var. Hani belki bir sonraki veya iki sonraki Casper'ın akıllı telefonlarında Mediatek'in gerçek 8 çekirdekli işlemcisi neden olmasın?
Neden olmasın?
Olursa da çok sükse yaratır evet. yani bence.
Biz toparlayacak olursak BMW4'ü tam tasarımsal hem de performans olarak özelliklerini beğendik. Hı-hı. Fiyatı biraz daha düşük olsaydı evet. tabii ki çok daha mutlu olurduk ama tercih bu noktada sizlere kalmış. Hı-hı.
Söyleyeceklerimiz bu kadar.
Bu kadar aslında incelememizin de sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.